şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde. Yeni Şeyler rehberinden herkese merhaba. Ben Serhat Ayan. Yeni bir haftanın başlangıcında bomba gibi bir programla sizlerle birlikteyiz. Yeni Şeyler rehberi ne yapıyor? RSFM'de teknolojiyi anlatıyor. Başımızdan geçecek yeni şeyleri size göstermeye çalışıyor. Elinden geldiğince, dilinin döndüğünce. Bugün neleri anlatacağız? Bugün de bu minvalde konuşacağız sizlerle. Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaret nasıl gelişiyor? Nereden geldi? Nereye gidiyor? Biz elektronik ticarette globalleşmek için neler yapmalıyız konusunu konuşacağız. Hemen ardından bu globalleşmiş dünyada bireysel olarak kendimizi şiddetten nasıl korumalıyız? Şiddeti körüklemeden bu işin üstesinden nasıl gelmeliyiz? Bunu konuşacağız ve tabii ki haberlerimiz var. Her hafta olduğu gibi yorumlu ve dolu dolu haberlerimiz. Evet, şimdi ilk konuğumuzla başlayalım. Ferhat Bey telefonumuzda. Merhabalar Ferhat Bey.
Merhaba Ferhat Bey, selam.
Selamlar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Tabii ki. Ben DHL Express şirketinde ticari birimlerden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum.
Evet, peki. Ferhat Bey, şimdi e-ticaret diyoruz, e-ihracat diyoruz. Bunu programımıza sık sık konu olarak alıyoruz. Sizleri de daha önce programımıza almıştık. Bu işin ne olduğunu, nereye doğru gittiğini görmek için. Şimdi çok enteresan e-ticaret verileri var sizin elinizde. Araştırma sonuçları var. Biraz bu dünyayı anlayabilmek için o sonuçların üstünden gidelim mi?
Olur olur tabii ki. Şimdi bizim yaklaşık bir iki hafta önce bütün globalde basına sunulan bir küreselleşme endeksimiz var.
Evet.
DHL küreselleşme endeksi. Aynı zamanda bütün dünya tarafından da merakla bekleniyor. Her sene DHL tarafından, DHL'in sponsorluğunda basına sunuluyor küreselleşme endeksi. İki hafta önce Amsterdam'da yayınlandı. Global CEO'muz John Pearson'ın önderliğinde. Evet. Oldukça ilginç bir endeksti yine. 169 ülke kapsam içerisindeydi. Özetle neye bakıyor bu küreselleşme endeksi? Ülkeler ne kadar birbiriyle bağlı? Yani ülkelerin bağlantılılık seviyesini bir şekilde ölçümlüyor. Ve aslında tüm biliyorsunuz engellere rağmen, tüm bariyerlere rağmen, ticaret savaşlarına, boykotlara rağmen hala ülkeler arasındaki bağlantılılığın her geçen sene biraz daha arttığını gösterdi bize bu rapor.
Valla kim ne derse desin sanki o işin artık önüne geçilemez. O bir tren yola çıktı, o treni durdurmak o kadar da kolay değil gibi gözüküyor değil mi?
Kesinlikle, kesinlikle. Biz de kendimizi 65. sırada yer bulduk Türkiye olarak 169 ülke içerisinde bu endekste.
Hangi kriterlere göre biz 65. sıradayız? Yani volüm mü? Yani
ülkeler arası bağlantılılığı ölçüyor. Yani evet. Şöyle aslında kısaca bir iki tane bilgi vermem gerekirse size. Yani mesela bugün dünyada sadece ülkelerde üretilen ekonomik çıktının sadece %20'si ihraç ediliyor. %80'i ülke içerisinde kalıyor. Bu da yine endeksin çarpıcı bulgularından biri. Hani biz Türkiye olarak, yani Türkiye'nin diğer ülkelerle bağlantılılığını ölçtüğünde, örnek veriyorum, Türkiye'ye kaç tane Türk insan yurt dışında yaşıyor, kaç tane yabancı insan Türkiye'de yaşıyor, Türkiye'de yapılan telefon görüşmelerinin ne kadarı uluslararası görüşmeler, bunların internet üzerinden yapılanları arasındaki ne kadarı uluslararası, bu gibi bazı bilgileri bir araya getiriyor.
Birçok faktörden oluşuyor.
Sıraladığında 65. sırada yer alıyoruz ama farklı bir kriterde de mesela, ki bunu görmek bizi çok mutlu etti Türkiye olarak, 16. sırada yer bulduk kendimize. Geçen sene 223 ayrı ülkeye ihracat yapmışız. Yani bugün düşündüğünüzde zaten dünyada 230 ülke ve ufak tefek bazı bölgeler var. Yani neredeyse dünyanın tamamına ihracat yapabilen, girişimcilere sahip olan bir ülke olarak aslında kendimizi o noktada 16. sırada bulmak bizi oldukça mutlu etti. Pazar genişliği kategorisi bu.
Ama bu ihracat değil mi? İhracat.
Evet,
ihracat
bu normal
değil.
İhracat. Yani sanayi ihracatı. Örnek veriyorum, Türkiye'de üretilen araçların yurt dışına ihraç edilmesi, işte tekstil sektörü, tekstilin yurt dışına ihraç edilmesi, elektronikten bağımsız söylüyorum. İhracat anlamında söylüyorum. Evet. 16. sırada kendimize yer bulmuşuz bu anlamda. En bağlantılı ülkeler, gene en bağlantılı ülkelere baktığınızda mesela en bağlantılı 10 ülkenin 8 tanesi Avrupa ülkesi. Birinci sırada Hollanda var. Yine İsviçre, Belçika gibi ülkeler. İlk 5'te mesela Birleşik Arap Emirlikleri'ni görmek de ilginç. İlk 5'e girmiş yani, evet, bağlantılılık anlamında. Asya'dan da Singapur kendine yer bulmuş burada. Ama evet, bu bahsettiğim size tamamen ihracat tarafı. Yine aynı rapor aslında. Elektronik ihracat da tabii konuşmak istiyoruz. Girişte tanıtım kısmını da dinledim. Evet. Yine aynı rapor şöyle de ilgi çekici bazı bilgilerle sonlanıyor. Mesela bugün dünyada dünya nüfusunun sadece %3'ü doğduğu ülkenin dışında farklı bir ülkede yaşıyor. Ve dünyada yapılan bütün telefon görüşmelerinin, internet üzerinden yapılanlar da dahil buna, sadece %7'si uluslararası görüşmeler. Yani %93'ü ülke arasındaki görüşmeler.
Çok enteresan.
Ve biraz önce de size bahsettiğim ekonomik çıktının, bütün dünyadaki ekonomik çıktının sadece %20'si ihraç ediliyor. Yani bir bakıma rapor başlangıcında her türlü engellere rağmen iyileşme olduğundan bahsediyor. Ama sonunda da aslında gidilmesi gereken noktada hala globalleşme, ülkeler arası bağlantılılık noktasında aslında çok daha büyük bir gidilmesi gereken yol olduğunu söyleyerek sonuçlandırıyor raporu.
Çok güzel bir noktadan yürüdünüz. Şimdi o noktayı ben biraz daha genişletmek istiyorum. Dediniz ki 223 tane ülkeyle bizim ihracat bağlantımız var. Yani alışveriş, evet, yapabiliyoruz en azından şirketler düzeyinde. Peki bunu bireysel, evet, düzeye indirdiğimizde bu rakam nereye geliyor?
Yani bireysel düzey derken şey, elektronik mesela. İhracat. Evet. Evet, elektronik ihracattan bahsediyoruz. Maalesef hani o noktada bence daha gitmemiz gereken çok yol var Türkiye olarak. Çünkü biz mesela DHL Express olarak zaten size şu anda bizim bu bildiğimiz Türkiye'de bazı markalar var ya yurt, evet, içinde alışveriş yapılan online platformlardan. Evet. Onlardan bağımsız konuşuyorum ben. Yani benim size verdiğim rakam ve istatistikler tamamen ihracat gibi düşünebilirsiniz. Yani
siz yurt taşıyıcı için, olarak daha çok biliyorsunuz,
evet,
tabii o tarafı.
Biz yurt içi taşımacılığı yapmadığımız için hani benim sizinle paylaşacağım istatistikler tamamen yurt dışı istatistikleri gibi düşünebilirsiniz. Yani bugün o 223 tane ülkeye ihracat yapan ihracatçımız, Türk girişimcimiz e-ihracat dendiği noktada 10 tane ülkeyi, yani iki elin parmaklarının sayısını geçmiyor maalesef.
Eyvah ya, çok çok acayip
yani,
bir şey.
%50'si mesela bizim e-ihracat gönderilerimizin %50'si, yarısı sadece Amerika'ya gidiyor. Yani kalan %50 de birkaç Avrupa ülkesi ve birkaç Orta Doğu ülkesi komşumuzla sınırlı kalıyor. Yani bir yandan 223 ülkeye ürünlerimizi gönderen inanılmaz bir veri var elimizde. Ama bir yandan işi elektronik ortamdan nihai alıcıya ulaştırma kısmına geldiğimizde o 223 ülke 10-12 tane ülkeye düşüyor.
Ferhat Bey, peki şöyle söylemek yanlış olur mu? Biz 223 ülkeyle iş yapmayı biliyoruz. Oradaki insanların ne istediğini, nasıl konuştuğunu, hani nasıl ticaret yaptığını biliyoruz bir şekilde. Ama biz bunu bireysel düzeye indiremiyoruz diye anlıyorum nihai şeyde. Buna biz henüz girmediğimiz için mi bilmiyoruz, ya da biz elektronik ihracat yapmayı mı bilmiyoruz acaba? Orada biraz takılıyorum. Sizin görüşleriniz nedir bu konuda?
Ya her ikisinden de biraz diyebilirim aslında size. Şöyle, tabii ki yani Türkiye'de yaklaşık bir 6-7 yıldır bazı büyük firmaların önderliğinde bu e-ihracat işi başladı. Hani 6-7 yıl içerisinde de ciddi gelişimlere ulaştı. Mesela gene bizim şirketimizden size verebilecek verilerim. Bugün 2018'de bir sektör %2-3 büyüme gerçekleştirse mutlu bir yıl kapattı diyebiliriz herhalde, değil mi?
Evet,
Ferhat Bey.
Evet, evet.
Bizde e-ihracat gönderilerinin oranı kaç büyüdü geçen sene biliyor musunuz?
Ne kadar?
%63. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani hani bir %1-2 büyümeyi mutlu olan 2018 gibi zor bir senede, ekonomik zorluklarının olduğu bir senede %1-2'lik büyümeye razı olan, mutlu olan birçok sektör varken bugün %63 gönderi oranlarımızın büyüdüğü bir e-ticaret sektöründen bahsediyoruz. Yani inanılmaz hızlı bir şekilde büyüyoruz. Ama yine sizinle ilginç bir istatistik paylaşayım. Mesela en son 2017 verileri var elinde. 2018 verileri daha açıklanmadı. Türkiye'de yaklaşık 42 milyar Türk lirası bir online ticaret hacmi var.
Türkiye içinde.
Türkiye, evet, bütün Türkiye pazarından, yani domestik pazar da dahil, evet. Yurt içindeki alışverişler de dahil. Evet. Tabii hepimiz biliyorsunuz en yoğun nerede kullanıyoruz interneti? Tatil ve uçak bileti satın almakta kullanıyoruz. Evet. Bunları bir kenara ayıralım. Online perakende olarak baktığımızda yaklaşık 15-16 milyar Türk lirası bir pazar hacminden bahsediyoruz. Bunun Türkiye'nin toplam ticaret hacminin içerisindeki payı %2. İngiltere'ye örnek vereyim size. Avrupa'da gelişmiş bir ülkeden örnek vereyim. Bu oran %9.4. Yani adamların online ticaret hacminin neredeyse %10'u, pardon, toplam ticaret hacminin neredeyse %10'u online platformlar üzerinden dönerken, biz bütün, yani geçmiş senelerde yaşadığımız inanılmaz büyümelere rağmen bizde %2'lerde seyrediyor bu online perakende hacmi. Yani evet, büyüyoruz, hızlı hareket ediyoruz ama daha önümüzde çok gidecek yol var diyebiliriz. Yani birinci cevabım bu olabilir. İkinci bir cevap da şu olabilir. Belli başlı firmalar hala bu işi yurt dışına açıyor. Yani birçok firma, bugün hani isim verip reklam yapmak istemiyorum ama Türkiye'de bizim bir alışveriş merkezine gittiğimizde, kendimize giyecek bir şey almak istediğimizde veya evimize bir ev tekstili, bir ürün almak istediğimizde aklınıza gelebilecek birçok ürün, birçok sağlayıcı hala sadece yurt içinde. Bu bahsettiğim sağlayıcılar yüzün üzerinde ülkeye ihracat yapıyor. Yani sanayi ihracatından, evet, bahsediyorum. Evet. Ama nihai alıcıya bir web sayfası kurayım, bu web sayfası üzerinden ben ürünlerimi yurt dışına da, nihai alıcıya da satayım dediğiniz noktasında bir anda bu binlerce firma onlarcaya düşüyor. Yani anlatabildim mi?
Çok iyi anlıyorum. Ya burada şöyle bir şey var. Mesela Ferhat Bey, bakın şu örneği ben hatırlatmak istiyorum. Mesela Türkiye'de biz e-devlet uygulamalarını herkese yaymaya çalıştık. Elimizden geldiğince anlattık. Ne yaparsak yapalım belli bir yere kadar geldi. Fakat dediler ki ya, e-devlete girdiğinizde büyük dedenizin kaç tarihinde doğup öldüğünü görebiliyorsunuz. Yani bir anda çöktü sistem. Şimdi bunun, evet, gibi mesela biz bir itici güç yaptığımızda insanımız elektronik ticarete ve elektronik dünyaya o kadar da uzak değil aslında. Yeter ki minik motivasyon istiyorlar gibi geliyor. Bir de yine sizin, evet, söylediklerinize atıfen şunu söylemek istiyorum. Mesela dediniz ya, İngiltere'de elektronik ticaret ciddi boyutlarda ve en azından ihracat da ciddi boyutlarda. Ama mesela İngiltere'ye ben gitsem, ne alayım diye düşünsem, 40 yıl düşünsem aklıma çok fazla bir şey gelmez. Ama mesela, evet, Türkiye'ye insanlar geldiğinde havlusundan, bornozundan, tişörtünden, ayakkabısına kadar o kadar çok şey alabiliyorlar ki, demek ki turistlerin böyle bir ilgisi var buna. Demek ki biz bunları sağlasak belki bir şeyler olacak orada.
Ya kesinlikle, yani aslında bir bakıma işte dediğim gibi sağlıyoruz. Hani çok da kötümser bir senaryoda çizmek istemiyorum. Yani Türk ihracat
potansiyelimizi sağlayamıyoruz yani.
Sağlayabiliyoruz. Daha çok ürün ve ülke çeşitliliğini arttırmamız gerekiyor. Evet. Yani bugün bir peştemal almak istediğinizde girin mesela Amazon'a, Turkish peştemal yazın, Türk peştemali, 1500 tane Türk satıcı çıkıyor. Ama mesela o peştemali ya bir ürün, ya kaliteyle ya fiyatla ayrıştırmak lazım ki o 1500 tane satıcıdan bir şekilde ayrışmanız lazım. Ya da artık 1501. peştemal satıcısı olmak yerine daha karşı tarafın ilgisini çekecek, biraz önce sizin saydığınız ürünlerden, bu işin ayakkabısı da var, tişörtü de var, gömleği de var, ceketi de var, havlusu da var, bornozu da var. Yani farklı ürünlere de bir şekilde yaymak ve bunların bunları satan satıcılarımızın, ihracatçılarımızın sayısının da çoğalması. Yani yurt içinde bu işi yapıyorlarsa şu anda başarılı bir şekilde, yurt dışında da yapamamaları için hiçbir sebep yok bu noktada.
Baktığımızda mesela İngiltere'ye, Amerika'ya gidenler bilirler. Orada mağazalara gidip hani kendimize bir şeyler alalım dediğiniz zaman her tişörtün içinde mutlaka bir Made in Turkey yazıyor. O ya da bu şekilde. Kesinlikle. Biz bunları, aynen, niye kendimiz satmıyoruz da Amerika'ya gönderiyoruz, Amerikalıların dünyaya fahiş fiyatla satmasını istiyoruz.
Doğru.
Ne acayip, doğru, bir şey bu.
Evet, evet, şöyle ilginç bir şey de paylaşayım sizinle. Geçen yine başka bir programa katıldım. Orada paylaşmıştım. Evet. Çok ilgisini çekti izleyicilerin de. Bugün bir mağazanız olsa Serhat Bey, evet, yani örnek veriyorum, bir alışveriş merkezinde veya işte İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde veya Beyoğlu'nda bir yerde bir mağazanız olsa, bu mağazanın bir açılış saati var. Kaç, işte 9 veya 10. Evet. Akşamda bir kapanış saati var. Yerine göre 6 ile 10 arası değişebilir. Evet. Hangi günde ne kadar müşteri geleceğini mağazanıza aşağı yukarı biliyorsunuz. Bayramsa, seyransa, tatilse belki biraz daha fazla oluyor. Hafta içi ise belki birazcık daha sakin oluyor işleriniz. Veya gün içerisinde işte öğlene kadar fazla iş olmuyor ama öğleden sonra sakinleşiyor. Ve akşam kapanış saati geldi mi de dükkanınız kapanıyor. O saatten sonra sizden kimse bir şekilde alışveriş yapamıyor. Evet. Online pazar dediğimizde şu anda biz burada konuşurken 2 milyar insan 16 milyar tane internete bağlı alet üzerinden şu anda alışveriş yapıyor.
Yani o dükkan kapanmaz diyorsunuz.
Yani o dükkan kapanmaz. Ne bir saat var, ne bir saat ayrımı var, ne bir ülke, coğrafya. Yani ne olursa olsun, yani doğru şekilde, doğru platformlarla, doğru yerlerden destek alarak, iyi bir stratejiyle, vaktimiz kalırsa kısaca bunlardan da bahsederim.
Tabii
İyi
ki.
Bir stratejiyle bir e-ticaret platformu, e-ihracat platformu kurduğunuzda hani gerçekten Türkiye'deki birçok iyi örneği gibi sizin de yürüyüp gitmenizde hiçbir engel açıkçası yok.
Peki şey olarak soruyorum bunu, bilgi olarak soruyorum. Hakikaten ben de merak ettiğim için soruyorum. Mesela bizim şirketlerimizin dediğim gibi irili ufaklı dünyaya tekstil, işte ne bileyim havludan ayakkabıya, işte çantadan bilmem neye gönderen şirketlerimizin Amazon gibi AVM'lerin içinde durması mı daha iyi olur, yoksa kendi yapılarını kurup oradan satış yapmaları mı?
Çok güzel bir soru. Şöyle, eğer hali hazırda bir marka bilinirliği olan bir ürünse, hani şimdi gene marka ürün vermek istemiyorum
tabii,
ama
bir marka
bilinirliği olsun, örnek veriyorum.
X hani marka diyelim, biliniyor.
Bilinsin. Hem Türkiye içinde bilinen iyi bir marka olsun, hem işte Türk gurbetçisi yurt dışında, biliyorsunuz yaklaşık 8-9 milyon tane Türk yaşıyor dünyanın dört bir yanında, 4 milyonu Almanya'da olmak üzere, onlar tarafından marka bilinirliği olan bir ürün olduğunda kendi web sayfanızı kurup kendi web sayfası üzerinden Amazon'a herhangi bir komisyon, bir yüzde, bir hizmet bedeli ödemeden yapmanız için hiçbir engel yok. Ama eğer siz küçük bir kobiyseniz, daha bu işe yeni başlayan, markanızın hiç duyulmadığı, bilinmediği, o zaman hani o markayı belli bir bilinirlik seviyesine getirene kadar Amazon gibi, eBay gibi, Etsy var, bu benzeri platformlar üzerinden bir mağaza kurup orada birazcık bu işi pişirmeniz açıkçası hayırlı olabilir, yani hani başarılı olabilmeniz için.
İşte dönüp dolaşıp yine markalaşmaya doğru gidiyoruz değil mi? Yani tamam, interneti bilmek güzel, ticareti bilmek güzel, işte elektronik ticareti bilmek güzel, ama önce bir markalaşalım da değil mi? Kendi adımızı bir şeyden duyuralım da. Yani mesela Çinliler de no name ürünlerden sonra kendi ürünlerine geçtiler. Markalı ürünlerine geçtiler.
Kesinlikle.
Hani
kesinlikle.
Xiaomi diye bir marka vardı mesela, bir anda ortaya çıktı ve hani artık bayağı marka, dünyada çoğu insanın bildiği bir marka haline dönüştü. Öyle
tabii
ya da böyle.
Ben mesela size İngiltere'den bir örnek verebilirim.
Tabii
Türkiye'deki
ki.
Markaları konuşmuyoruz ama İngiltere'de mesela Gymshark diye bir marka, bundan 5 sene önce hiç kimsenin duymadığı Gymshark, Gym dediği bildiğiniz bizim fitness, hani
evet,
spor
evet.
Salonlarına gidiyoruz ya vücut geliştirme için veya spor yapmak için. Shark da köpek balığının İngilizcesi işte. Gymshark, iki isim bir araya gelmiş, birleşik bir kelime. Bundan 5-6 sene önce İngiltere'de bir biraz Apple'ın kuruluş hikayesine benziyor. Bir garajda iki tane üniversite öğrencisi tarafından kuruluyor. Hatta kurulduğu günde yaptıkları teslimatlardan fotoğraflarımız var bizim. Postaneye kendi eski bir araçlarıyla yan koltukta aldıkları siparişleri taşıyorlar. Sadece İngiltere üzerinde teslimat yaparken son Black Friday'de, Kara Cuma'da 23 Kasım 2018'de sadece biz DHL olarak 100 bin tane siparişlerini aldık aynı gün.
Ne diyorsunuz?
Dünyanın 170 tane ülkesine. 100 bin adet. Ve her birinin ortalama satış bedeli 52 İngiliz pound'uydu. Yani siz
sepet matematiğini... ortalamasının 52 pound'dan 100 bin ürün diyorsunuz.
Evet. Evet, siz yani bunun matematiğini yapın. Sadece tek bir günde aldıkları sipariş şu anda Çin'de, Amerika'da, Avrupa'da birçok pazarda Nike'la, Adidas'la, Under Armour'la rekabet edebilecek konuma neredeyse gelen bir markadan bahsediyoruz ve sadece ve sadece online platform üzerinden satış yapıyorlar. Hiçbir yerde bir mağazaları yok yani.
Benim çarpma yeteneklerim aşıyor bu Ferhat Bey. Bu da insanın tüyleri diken diken oluyor. Peki şunu soracağım size. Şimdi dedik ki 223 ülkeyle potansiyel gücümüz var. Ticaret yapma gücümüz var. Ama biz bunların 10'una 20'sine gidiyoruz her neyse. Şey olarak, elektronik ticaret olarak. Peki bunlar bizim insanımızın sadece hani bu işe tam olarak kanalize olamamasından mı kaynaklanıyor? Yoksa bazı iyileştirilmesi gereken faktörler de var mı bu insanların bu işe girebilmesi için?
Var. Yani şöyle, bizim Türkiye'de hani biliyorsunuz Avrupa Birliği içerisinde bugün biri Almanya'dan Avusturya'ya bir ürün satın aldığında hiç gümrüksüz bir şekilde geçiş yapıp sanki yurt içiymiş gibi teslim ediliyor,
evet,
biliyorsunuz.
Evet.
Hani biz bugün Türkiye'den bir ürünümüzü, sattığımız bir ürünümüzü Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da biri girip internet sayfası üzerinden satın aldığında o ürün buradan gümrüklü bir şekilde çıkış yapıyor ihracat olarak ve İşin asıl ilginç tarafı, bizi Türkiye olarak belki aslında önümüzde böyle bir engel gibi duran en kritik noktalardan biri, biri internet üzerinden bir şey satın almak isterse ilk baktığı şey iade politikası. İade politikasını okuyor, ben bu ürünü herhangi bir şekilde beğenmezsem, bedeni bana uymazsa ben bunu nasıl iade edebilirim? Ücretsiz bir şekilde iade edebilir miyim? Veya ücretliyse ne kadar ücreti, kargo ücreti ve kaç gün içerisinde iade edebilirim? Herhangi bir sorun yaşar mıyım dediği noktada, bizim Türkiye'de bugün yurt dışına gönderdiğimiz bir ürün Türkiye'ye geri döndüğünde size söyleyeceğim rakamlar iyileşmiş hali. 2 ila 3 haftadan önce o satıcı o ürünü gümrükten çekemiyor.
Ne diyorsunuz,
alamıyor
ya? Evet, o zaman bu satıcı satmaz hali ki bu ürünü kimseye. Ne olur işte, ne olmaz geri gönderirler diye.
Yani ya da satıyor ya da işte örnek veriyorum size peştemal gibi. O yüzden işte neden 1500 tane peştemal satıcımız var? Çünkü peştemal bir şekilde geri dönüş ihtimali düşük bir ürün. Neden? Adam alırken zaten ürünün içeriğini biliyor. Ölçülerini biliyor. Hani bir ayakkabı gibi, bir tişört gibi değil yani. Dolayısıyla iade edilme olasılığı düşük ürünleri daha çok seçiyor bizim Türk üreticilerimiz. Bu arada iyileşmiş hali derken şöyle, hani hükümetin ihracatçı birliklerinin kuruluşlarının bununla ilgili ciddi çalışmaları oldu geçtiğimiz senelerde. Bu size bahsettiğim süre 5-6 aylardan düşmüş hali. 2-3 haftaya.
Yapmayın.
Yani evet, maalesef 5-6 aylardan düşmüş hali. Evet, 2-3 hafta daha iyi ama 2-3 hafta olduğunda Amerika'daki bir satıcıyla, Avrupa'daki bir satıcıyla rekabet edebiliyor muyuz? Edemiyoruz. Neden? Çünkü bu adamlar bir şekilde iade aldığında dünyanın bir yerinden bu ürünün çıkışını ihracat olarak kaydetmek kaydıyla, onun da altını çiziyorum. Ürünün çıkışını eğer ihracat olarak kaydettiyse Türkiye'ye dönüşünde bir elektronik beyannameyle 24 saat içerisinde ürünü çekip teslim alabilirken, biz bugün hala maalesef işte ıslak imzalı bazı şeyleri gidip bir şekilde ibra etmemiz gerekiyor ürünümüzü çekmek için. Ondan sonra oradan başka bir kuruma gidiyor, onaylanıyor. Oradan işte en son tekrar onay geliyor ve bir şekilde biz ürünü alıyoruz. Bu sırada 2-3 hafta geçmiş oluyor. Şimdi sattığınız ürünün 50-60 dolarlık bir ürün olduğunu düşünün. Örnek veriyorum 200-300 liralık ve çok ciddi bir hacminiz olduğunu düşünün. Bugün bizimle günde 200 tane 300 tane çıkış yapan müşterilerimiz var. 200-300 çıkış. Evet. Biliyorum biraz önce verdiğim örnekle rekabet noktasında öyle 100 bin çıkışlara ulaşmadık ama 200-300 çıkış da korkunç bir rakam yani. Başarılı bir rakam yani. 200-300 çıkış yaptığınızı düşünün. Bunun 20 tanesi bile günde herhangi bir sebeple geri dönse ve sizin bu ürünü Türk lirasıyla nereden baksanız 300-350 liraya yakın bir ürünü 2-3 hafta bir yerde yatması demek, hani işinize nasıl zarar verme potansiyelini o noktada düşünebilirsiniz. İyileşmeler devam ediyor bir şekilde. Bunun üzerinde 2 sene önce kurulan bir e-ihracat komisyonu var. Evet. Türk İhracatçılar Meclisi'nin TİM'in bununla ilgili bazı çalışmaları var. Yani bütün amaç bir şekilde bunu böyle o 1-2 günlere düşürüp olayı tamamen elektronik ortamda, hiçbir ibraya, işte ıslak imzaya, bir şeye gerek kalmadan düşürdüğümüz noktada bugün belki sahip olduğumuz potansiyelin 2 katına, 3 katına, 5 katına çıkmamamız için hiçbir sebep yok açıkçası.
Yani hayır, bu kadar ihtiyacımız olan bir vakit muhtemelen olmamıştı. Yani e-ihracatta gerçekten de hani Türkiye Cumhuriyeti'nin bu kadar çok ihtiyacı olan bir vakit olmamıştı. Bir de belki de bu kadar da avantajlı olduğumuz bir vakit olmamıştı. Çünkü Türk lirası göreli olarak değer kaybetti. Değer kaybı da bizim yurt dışına bir şey satabilmemiz için en önemli itici güçlerden bir tanesi, değil mi?
Kesinlikle. Biraz önce
hani gün bugün yani hani gün bugün.
Yani biraz önce verdiğim yüzdeden düz bir hesap yapalım. Biz bugün %2'mizi %10'a çıkarsak Türkiye en son Şubat'ta açıklanan rakamlarda son 12 ay ihracat rakamı 169.1 milyar dolardı. Yani onun bir %8'ini şöyle biliyorum matematikte iyi dilim dediniz, bir dakika bende hesap makinesi var. 8 yaklaşık 13 milyar dolarlık bir ekstra potansiyel olduğunu, yani İngiltere ile aynı seviyeye çıkarabilmek.
Bizim bu yılki bütçe açımız kapanırdı bu söylediğiniz rakamla.
Yani bir yılda tabii buraya çıkarmak zor olur ama hani
ayrı, ama ya potansiyel olarak bahsediyoruz bunu. Potansiyelde evet, bizim evet, şu andaki bütçe açımızın kapanması ve sıfırlanması anlamına geliyordu bu.
Aynen öyle. Yani dolayısıyla bu e-ticaretin önünü bir şekilde e-ihracatın önünü Türkiye'de çok başarılı şu anda biliyorsunuz. Hani iç pazardan bahsediyorum.
Evet.
Hani gerçekten inanılmaz bir hacim dönüyor yani. Hani ben şunu dinleyicilerinize şu konuda şey yapmak isterim. Challenge etmek diyeceğim de şimdi Türkçesini kullanmaya çalışıyorum.
Yani
onları şu konuda bir düşünmelerini isterim. Bugün Türkiye'de bir ürününüz varsa ne olursa olsun ve bunu bir şekilde yurt içinde internet üzerinden satabiliyorsanız. Hadi yurt içinde de satamadığınızı bahsedin. Yurt içinde normal metotlarla bir şekilde satabiliyorsanız bunu internet platformuna taşımaya, ilk önce Türkiye içerisinde belki bir deneme yapmaya, ondan sonra da kısa bir süre içerisinde bu 2 milyar müşterisi olan online pazara açmamanız için hiçbir engel yok. Yani hiçbir engel yok yani. Olabilecek en kötü şey bir şekilde doğru bir stratejiyle başlamazsanız başarısız olabilirsiniz. Ama zaten bizim girişimcimiz hani şu ana kadar yakaladığı başarıları, açıldığımız pazarları düşündüğünüzde o aşamaya gelene kadar muhtemelen ne başarısızlıklardan geçmiştir yani.
Başarısızlığı biliyoruz canım tabii ki, o konuda tecrübeliyiz yani.
Dolayısıyla en kötü olabilecek şey başarısız olmak olur yani, ama denememek için gerçekten hiçbir sebep yok bu noktada. Yani
bir de siz bu noktada DHL olarak da eğitimler de veriyorsunuz değil mi? Hani insanlar bunu nasıl yapmalı, nereden gitmeli, neleri seçmeli gibi şey eğitimleri siz bizzat veriyorsunuz.
Bizim şeylerimiz oluyor, zirvelerimiz oluyor. Bir partnerimiz var, World E-Commerce Forum diye. Hatta onlarla birlikte şimdi haftaya İzmir'de Swiss Hotel'de olacağız. Yaklaşık 800 kişinin katılımını bekliyoruz.
Süper.
Hatta oteli ve salonu büyütmek durumunda kaldık o yüzden. gelen talep üzerine Ege İhracatçı Birlikleri'nin ev sahipliğinde yapıyoruz. Hemen ertesi gün karayolu ile Denizli'ye geçiyoruz. Denizli İhracatçı Birlikleri'nin desteğiyle Denizli'deki ihracatçılarla buluşuyoruz. Geçen hafta değil, ondan önceki hafta Bursa'daydık Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin ev sahipliğinde. 2 Mayıs'ta da yaklaşık bir 3-4 bin kişiyi beklediğimiz Büyük İstanbul e-ticaret zirvemizi yapıp gün içerisinde her türlü, yani bu işi yapabilmek için, bu işi başarılı bir şekilde yapabilmek için ihtiyacınız olan aslında her türlü bilgiyi paylaşacağımız bir ortam olacak 2 Mayıs'ta. Yani yine dinleyicileriniz hafta içi bir tarih müsaitliklerine göre gelmeleri, oradaki değerli konuşmacıları dinlemeleri, bilgilendirilmeleri önemli olur diye düşünüyorum.
Bunun için detaylı bilgiyi DHL.com.tr'den mi alırlar?
Pardon?
Bunun için detaylı bilgi DHL.com.tr'den mi alabilirler? Bu etkinlikleri takip etmek için.
DHL'den de alabilirler. Bugün şey olarak da yazsalar Google'a, şu anda her yerde reklamı var. Bizim bu bahsettiğim İzmir, Bursa, Denizli, Anadolu'daki bütün e-ticaret açılımlarımızı tamamen ücretsiz olarak sunuyoruz. Ama İstanbul biliyorsunuz çok büyük bir talep.
Tabii.
İstanbul'da yani değecek cüz'i bir ücret talebi var bu davetiyeleri temin edebilmeleri için. Hani basit bir şekilde Google'a girip 2 Mayıs Uluslararası E-İhracat Zirvesi bile yazdıklarında hani rahatlıkla ulaşabilecekleri, bilgi alabilecekleri, DHL bizim internet web sayfamızdan değil, ortak çalıştığımız partnerle birlikte kurulan ayrı bir web sayfası var.
Anlıyorum,
benim.
Anlıyorum. Hı-hı. Süper. Siz önemli bir noktayı vurgulayacaksınız. Ben bir türlü konudan şey yaptırmadım sizi, konuşturtmadım o konuda. Lütfen buyurun ya.
Estağfurullah. Ya şey söylemek istiyorum, hani atlamam. Biz sonuçta DHL Express olarak bağlandım. Bizim asıl işimiz teslimat biliyorsunuz.
Evet.
Bir iki tane ilgi çekici bilgi var teslimatla ilgili önümde istatistik. Biz biliyorsunuz hani dünyada yaklaşık %40'ın üzerinde pazar payıyla hani bu noktada size verdiğim rakamlar bizim on binlerce müşteri tabanından yaptığımız bazı çalışmalar olduğu için oldukça güvenilir istatistikler. Mesela %91'i online alıcıların %91'i satın almayı tamamlamadan önce ilk önce girip teslimat seçeneklerine bakıyor. Teslimat seçenekleri eğer cazip değilse o noktada satın almayı bırakıyor. Yani %47'sine sormuşlar dünyada on binlerce, dünyanın dört bir yanından alıcıya. %47'si ürünün nereden geldiği onu ilgilendirmiyor. %47'si en fazla 2 gün bekleyebilirim diye cevap vermiş ürünü teslim almak için.
Evet.
Yani bugün Avustralya'ya bile bir ürün satıyorsanız, Amerika'ya bile bir ürün satıyorsanız diyorlar ki, yani yarısı diyor ki 2 günden daha fazlasını beklemem ve gerekirse bunun için ekstra bir hizmet bedeli de öderim diye cevap veriyor. Yani hız o kadar önemli ki artık, hız çağında yaşıyoruz. Yani biliyorsunuz telefonumuzun ucundan taksi çağırabiliyoruz, yemek sipariş edebiliyoruz. Yani müşteriler neredeyse satın aldıkları ürünün dün teslim olmasını istiyorlar. Yani tabii böyle bir şey mümkün
ben
değil.
Ben dün düşünmüştüm bu şeyi. Ben seçer seçmez kapı çalsın istiyorlar değil mi?
Aynen öyle. Yani bundan dolayı biz mesela geçen sene oturduk düşündük. Dedik ki yani bu kadar ciddi bir pazar talebi, bu kadar hıza dayalı bir şey varsa mesela satın almaların %30'u satın aldıktan sonra bile teslimat seçeneğini değiştirmek istiyor. Yani satın almayı yapıyor, %30'u tekrardan değiştirmek istiyor. Dolayısıyla biz bununla ilgili bir platform kurduk. Talebe dayalı teslimat diye. Siz bugün mesela bir ürün sattınız internet üzerinden Almanya'ya.
Evet.
Sattığınız anda Almanya'daki alıcınıza telefon üzerinden mesaj gidiyor. Diyor ki ürününüz yola çıktı ve teslim alacağı günün sabahında tekrardan bir mesaj gidiyor ve diyor ki ürününüz bugün bu saatte gelecek. Şimdi bu söylediğim kısma kadarını neredeyse bütün kargo şirketleri yapıyor zaten. Evet. Bizim Türkiye'deki firmalar da yapıyor. Evet. Ama biz şurada farklılaştırdık hizmetimizi bir şekilde. Eğer bu sizi tatmin etmiyorsa, yani bu saatte uygun değilseniz, aşağıdaki bağlantıyı lütfen tıklayıp kendinize alternatif bir teslimat yöntemi seçin işte dediği bu. Noktada 6 tane teslimat seçeneği sunuyoruz. Komşuma bırakın, bu adreste değilim, şu adrese getirin, tatildeyim, paketi bekletin gibi 6 tane ayrı teslimat hizmeti sunuyoruz. Ve bu bizim bundan 1-2 sene öncesine kadar %13-14'lerde olan ilk seferde dağıtamama oranımızı bugün neredeyse %1'lere 2'lere düşürdü. Yani ilk seferde müşteriye ilk almak istediği günde doğru teslimat yapma imkanı bize sağladı. Bu da ne demek oluyor Serhat Bey? Şu demek oluyor. Yine aynı yaptığımız çalışmada satın alma yapanlar demiş ki %87'si.
Evet.
Eğer ben teslimattan ve aldığım bütün deneyimden memnunsam tekrardan aynı sayfa üzerinden alışveriş yaparım demiş %87'si. Süper. Yani 2 milyarlık bir pazar, bir şekilde hani büyük bir çoğunluğuna ulaşıyorsunuz ve eğer başarılı bir teslimat imkanı sunarsanız %87'si de tekrardan sizden satın alma yapmak istiyor.
Ferhat Bey, gerçekten süper bilgiler oldu bu. Dünyam aydınlandı. Umarım dinleyen insanların da dünyası aydınlanmıştır. Aynı şekilde biz buradaki yapışan her gelişmeleri yine sizle zaman zaman bir araya gelip konuşalım ve gelişmelerden bütün ülkemizin üreticilerini ve tüketicilerini haberdar edelim.
Her zaman.
Çok teşekkür ediyorum ilginize. Çok sağ
ben
olun
vaktiniz
için.
Saygılar.
Evet, işte böyle bir şey ya. Bu dünyayı anlamak böyle bir şey. Görüyorsunuz neler oluyor ve Türkiye hani ileri gitmek için minimik minimik adımlar bekliyor. Şimdi kısacık bir ara verelim, ardından programımız devam edecek.
Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS Efendi. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Yeni şeyler rehberi.
İngiliz takımının başına robot teknik adam getirilmiş. Robot. 7. lig takımlarından Wingate Finchley robot teknik adam göreve getirerek yeşil sahalarda bir ilke imza atmış. Futbolcular şeyi söylerlerdi. Fatih Terim çok iyi gaz veriyor derlerdi.
It's the football. That's the football. It's the football.
Şimdi yapay zeka böyle bir gaz verebilecek mi? Hadi oğlum, çıkıyorsunuz, yeniyorsunuz karşı takımı. O takım sizin karşınızda ne yapabilir ki? Diyecek mi acaba yapay zeka? Ya da onu şöyle mi diyecek? Haydi arkadaşlar, şu anda karşı takımın karşısına geçiyorsunuz ve onu yeniyorsunuz. Ama neyi tartışıyoruz? Yedincilik ya.
Yeni şeyler rehberi.
Yeni Şeyler Rehberi'nin hafta açılışında sizlerle birlikteyiz. Ben Serhat Ayan, RS FM'de. Bomba gibi gidiyor program, hızla gidiyor. Durduramıyoruz efendim. Nasıl durdurmak için ne yapabiliriz bilmiyorum. Saatler bir tek bizi durdurabiliyor. Şimdi dün, daha doğrusu cuma günü yaşanmış elin bir olay var. Bir katliam var Yeni Zelanda'da. Ve bunların internet yansımaları var. Şiddetin buram buram bütün hayatımıza girmesi var. Bu konuyu sevgili psikiyatr Esra Koçak'la görüşeceğiz. Merhabalar Esra.
Merhaba.
Öncelikle daha önce programımıza konuk oldun ama öncelikle seni bir tanıyabilir miyiz?
Evet. Esra Koçak, psikiyatri uzmanıyım. Aynı zamanda bireysel psikoterapi ve cinsel terapi yapıyorum. O yüzden çok ilgiliyim tabii ki böyle konulara. İnsana dair her konu benim de ilgimi çekiyor.
Yani bu konunun içinden çıkmak mümkün değil zaten. Şimdi şöyle başlamak istiyorum ben muhabbete. Önümüzde hani sinemaya gitmek istedik. Sinemalar artık hani böyle AVM'ler gibi olduğu için önümüzde 10 tane film seçeneği var. Biz en hızlı, onların içinde en şiddetli hangisiyse, afişinde böyle adam öldürme, patlama çatlama hangisi varsa onu seçiyoruz. Ne oluyor bize Esra?
Şimdi yani şiddete dair şöyle bir şey var. Tarih boyunca var şiddete ilgi insanda. Yani bugün sinema var ya da işte internette paylaşılan video var ama yani 2500 yıl önce Roma İmparatorluğu'nda arena vardı. İşte. Gladyatörler birbirine ölümcül bir şekilde saldırıyordu. Binlerce kişi tezahürat ediyordu. Ya da daha yakın tarihte işte idamlar umuma açıkken işte idam sehpasına yakın bir yer kapmaya çalışıyorlardı. Yine yüzlerce kişi onu izliyordu. Formula 1 yarışlarındaki kaza görüntüleri tekrar tekrar yayınlanıyor. Yani bunlar insanın o şiddete çekilen ve onu uyarıcı bulan yanına yönelik olaylar. Yani bugün olan bir şey değil. Bugün sinema var, belki internet var ama öncesinde de insanlar şiddete ilgi duyuyorlardı. Şöyle düşünmek lazım. Yani şiddetin korku ya da tiksinti gibi duyguları uyaran bir yanı var. Uyaran her zaman beyni tetikliyor. Mesela işte şöyle diyeyim, pul biber katıyorsunuz yemeğe. Acı bir şey aslında o. Niye katıyorsunuz? Çünkü o bir uyaran. Güçlü uyaran insanlar için bir tercih sebebi her zaman. O yüzden gidip evet en böyle uyarıcı filmi seçebilirsiniz sinemaya gittiğinizde.
En çok patlayan çatlayanın olduğu filmi. Peki bunu şimdi gerçek hayata doğru, günümüz şeyine doğru çekelim birazcık bu çıkış noktamızı. Yeni Zelanda'da çocuğun bir tanesi kafasına kamerayı taktı. Facebook'tan canlı yapmak suretiyle böyle gayet soğukkanlı ve güler yüzlü, hatta arada böyle komik sloganlar da atarak 50 kişiyi öldürdü.
Evet, korkunç bir olay.
Ya bunun nasıl bir motivasyon yapmış olabilir? Nereden çıkmış olabilir bu?
Ya şimdi ben manifestosunu da yayınlamıştım.
Evet, evet, evet.
Hani bu nasıl bir mindset, ne düşünüyor bu adam? Bunu anlamak için aslında iyi bir yoldu o manifesto. Şimdi burada şok edici olay, görseldeki şok edici olay, herhalde hepimiz böyle hissettik. Sanki hani bir first person shooter oyun, bilgisayar aynen oyunu oynar gibi.
Birebir, yani birebir o oyunda ne varsa aynısını yapmış adam yani.
Hani bu duygusuzca, bu yabancılaşmış bir şekilde yapıyor oluşu bizi, zaten olay çok dramatik, çok büyük ve korkunç bir terör eylemi ama bu hal bizi şok etti. Yani insana çok uzak geldi. Bununla ilgili şöyle bir şey var. Yani adamın manifestosunu da okuyunca bunu daha iyi anlıyorsunuz. Topluluklarda işte ötekileştirme, çok konuşuyoruz. Her zaman konuşuluyor. Evet. Ötekileştirme, ötekileştirme. Önce stereotipleştirirsiniz. Yani bu topluluk böyledir, şöyledir. Sonra ötekileştirirsiniz. Bunlar böyle böyle. Yani bunlar bizden değiller. Bunlar
bizim gibi olmayanlar, kötüdüre geliriz değil mi?
Bunun yaptıkları uygun değil gibi yargılar başlar. Sonra dehumanizing, yani insan dışılaştırma. Yani bu grup, bunlar insan değil, bunlar barbar. Bunlar bir toplum bile değil gibi tutumlar. Ve bunun en son noktası şeytanlaştırma. İşte bu zarar verici eylemin hani gerçekleştiği nokta bu. Çünkü manifestoda ne var? İşte bunlar gelecek, bizi işgal edecekler, çok doğuruyorlar, biz asimile olacağız, işgal altındayız fikri var.
1930'larda yani, sanırım Yahudiler için Almanların söylediği de buydu değil mi aşağı yukarı?
Tabii. Şimdi mesela öyle bir Nazi subayına öyle bir soru geliyor. İşte nasıl yaptınız bu kadar canavarca bir şeyi, yani insanları böyle katlettiniz? Adam diyor ki evinize hamam böcekleri basmış, ne yaparsınız? Şimdi bu karşınızdaki kişiyi bir kere insan olarak görmemek demek. Saldırgan bu teröristte de aynı şey var. Bizi işgal ediyorlar. Yani onlar şeytan olduğunda, bırakın bunu bir saldırı olarak görmeyi, onlar şeytan ve ben işte Avrupa kültürünün bir neferiyim, koruyucusuyum, partizanım. Yani manifestoda söylediği şeyler. O yüzden ona da uygun davranıyor. Tabii bizi şok ediyor ama aslında onun zihin algısı bizim gibi değil. İnsan gibi görmüyor.
Ama yine baştaki konuşmalarımıza atıfen şunu söylemek istiyorum. Mesela bunlar internetin ya da işte oyun sektörünün şeyin patlaması yüzünden değil, YouTube'un patlaması yüzünden değil diye anlıyorum. 2500 sene öncesinden başladıysa 1930'larda aşağı yukarı aynı söylemlerle bu adamlar saldırı yapıyorlarsa değil mi?
Ya
oyuna suç atmak böyle çok kolaycılık gibi geliyor.
Zeminini sadece internete bağlamak yanlış bir şey. Şimdi burada video oyunları, evet, şiddet içerikli görsel riskli bir şey. Hı-hı. Neden riskli bir şey? Belki bizim için değil ama kırılgan bireyler var toplumda. İşte mesela bu adam böyle bir paranoid bir zihni var, bu adam gibi. Ya da işte ergenler, çocuklar, çocukluk çağında şiddet görmüş bireyler. Bunlar duyguları işlemekte zorlanan insanlar zaten. Hı-hı. Oradaki o şiddet dolu uyaran, mesela bir ergenin zihnini zaten kırıldıysa tetikleyebiliyor. Yoksa yani normal işte sağlıklı bir insana öldürmeli video izlettin gitti cinayet işte diye bir şey. Yani interneti böyle suçlamak yanlış.
Evet.
Ama elbette bu riskli bir grup bireyler için, çocuklar için, ergenler için, bu tip kişilik sorunları olan kişiler için bir risk yaratıyor bu tip videoları izlemek, maruz kalmak.
Bunu anlamanın yolu var mı? Mesela ben çocuğum riskli, ben ona en iyisi bu oyunu oynatmayayım, Fortnite oynatmayayım gibi bir şey söyleyebilir miyim ben?
Çocukta bir davranışsal sorun varsa, mesela örneğin okulda diyorlar ki bu çocuk saldırgan davranıyor.
Evet.
Yani arkadaşlarını vuruyor, kurallara uymakta zorlanıyor, işte şiddete meyyal bir çocuk.
Evet.
O zaman tabii hem ebeveynin kendine dönüp bakması gerekiyor. Ben bu şiddet dilini ben de kullanıyor muyum? Ben de agresif biri miyim? Önce buna düşünmesi gerekir. Tabii sonra da eğer çok yoğun izliyorsa buna bir sınırlandırılma getirilmesi doğru olabilir böyle çocuklar için.
Hmm.
Ama total yasaklayalım. Zaten mümkün değil. Yani bunu yasaklamak imkansız. Anlamlı mı? O da tartışılır. Ama bu video mesela Yeni Zelanda videosu üzerinden konuşmak evet. gerekirse kesinlikle paylaşılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çok yoğun agresyon içeriyor. Çocukların, gençlerin izlemesi hem travmatize de olabilirler. Sadece gidip birini öldürmek değil. Yani ikinci elden ruhsal travma yaşatabilir insana böyle videolar çünkü. O yüzden paylaşılmaması gerektiğini, yayılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yayanlar olacak ama en azından biz kendi adımıza bunu yapabiliriz.
Mesela arkadaşlarımdan bir tane şimdi çok güzel bir mesaj atmış. Fortnite'dan bahsediyor bir oyun. Oyunun öldürdüğünüzde, herkesi bitirdiğinizde çıkkıdı çıkkıdı dans ediyorsunuz. Oley diye böyle hani bir dansla bitiyor bu iş. Herhalde normalleştirmenin dibi bu değil mi?
Evet, yani şimdi bunu ben oynadığımda belki yani erişkin bir birey olarak bir sıkıntı yaşamam ama bir çocuğun şiddeti bu kadar normalize etmesi, hele de o işte kırılgan gruptansa
evet.
Riskli bir şey olabilir. Çünkü mesela hep görüyoruz işte Türkiye'de de başka ülkelerde de cinayet işleyen çocuklar.
Hı-hı.
Çoğunluğunda mesela çok şiddet içerikli video oyunu oynama öyküsü var. Ha, o oyun bunu böyle yapmadı. Tabii ki başka çocuklar da oynuyor, gidip onları öldürmüyor. Ama riskli bireyler için hakikaten böyle bir tetikleyici olabileceğini unutmamak lazım. Yoksa sadece oyunu suçlayamayız.
Evet ya, o çok kolaycılık olur. Peki bir adım ötesine geçmek istiyorum. Şimdi tam videodan bahsetmeye başlamıştık. Ben gevezelik edip oraya laflar soktum, kusura bakmayın. Şu var işin içinde. Bunun bir videosu çıktı. Naklen yayınladı. Naklen yayınlandıktan sonra Facebook'un silebildiği 1,5 milyon tane video varmış. Silebildiği. Hı-hı. Kim bilir daha silemedi. Hı-hı. Yani bugün arasak, şimdi arasak muhtemelen 1,5 milyon tane daha buluruz.
Evet.
Bunun peki ötesine geçmeli miyiz ya da nasıl geçeriz? Hani buna ötesine geçmek mümkün değil deyip yatmamız mı lazım? Bir de tabii şöyle bir şey var işin içinde. Hani biz bu videodan bu kadar şikayet ederken YouTube bunları niye kaldırmıyor diye atarlanırken bunun meetingde canlı yayında gösterildiğine şahit olduk.
Evet, yani hiçbir şekilde uygun değil tabii ki. Çünkü orada kimler var? Çocuklar olabilir, işte çok küçük yaşta insanlar olabilir. Tabii ki ben tekrar söylüyorum, paylaşılmasına da karşıyım. Çok yoğun bir agresyon içeriyor. Çok insan dışılaştıran, şeytanlaştıran, yani bunu bir oyunmuş gibi yaşayan biri var. Bu zihin yapısını paylaşan kişiler için örnek olabilir bir kere. Öyle bir riski var. Mesela bu terörist Anders Breivik'i bir idol olarak görüyor. Sürekli yazmış. Manifestosunda yazmış. Şarjörlerin üstünde ismi var. O saldırı olmasaydı ya da belki öyle bir saldırıya duymasaydı, izlemeseydi neyse, belki bunu yapmayacaktı. Bunu tam olarak bilmek mümkün değil ama
evet.
Bunları yaymak doğru değil. O kesin. Sansür. Evet, yani Facebook'ta mesela engellenebilir mi? Bir sürü şeyi sansürlüyorlar aslında. Yani örneğin meme ucu için bir algoritmaları var.
Ay evet, öyle arkadaşlarım yazmış bunu, söylemişler hakikaten de. Hani baktığınızda meme ucunu yakalayabiliyorsa adam öldürmeyi nasıl yakalayamıyor bunlar? Ya da yakalanamayabilir belki ama iyi niyeti ben göremedim. O gün çok dağıldı ya. Çok hızlı ve dağıldı ve Facebook buna müdahalede geç kaldı hissiyatına kapıldım ben.
Bireysel müdahaleyle engel olmak zor. Bunun için herhalde, ben tabii uzman değilim bu işin ama işte bu meme ucuna da algoritma yakalıyor zaten. Bir kişi bakıp denetleyerek yapmıyor.
Muhtemelen tabii. o kadar insanı bir araya getirmek mümkün değil yani.
Çocukların mesela, yani erken erotize olmasını istemeyiz örneğin işte pornografik görüntüyle karşılaşmasında. Evet. Ama bu şiddet için çok çok daha önemli bir şey. Çünkü meme ucu görüp travmatize olmaz bir çocuk. O tabii pornografik bir filtre olsun diye yapmışlar onu.
Evet.
Bunu anlayabiliyorum ama buna harcanan mesaiden çok daha fazlasını hak eder şiddet algoritması yapmak. Ben öyle düşünüyorum. Bu şekilde ancak engellenebilir sosyal medyadaki araçlarda. Yoksa tek tek silmekle dünya popülasyonunu sansürlemek mümkün olmaz.
Yok, saniyede milyonlarca dakikalık video giriyor sonuçta. Evet. Hani hangi birine nasıl yapacağız? Hep bunun şeyi var. Peki bu bizi nereye götürüyor sevgili Esra? Yani gittiğimiz nokta çok güzel gözükmüyor. Yani bir yandan tamam, insanlar daha çok uyanışın içindeler. Hani bu şiddeti körüklemeyelim, şiddeti paylaşmayalım vesaire gibi. Ya da şiddeti ortadan kaldırmak için işte Yeni Zelanda'nın başbakanı sanırım aileleri ziyaret etti vesaireler yaptı ama bizim tarafından bir şeyler yapıyor olmamız lazım mı?
Bizim bireysel olarak yapabileceğimiz şeyler aslında temelde kendi nüvemizde, çekirdeğimizde yapabileceğimiz şeyler var. Yani çocuğumuzu yetiştirirken örneğin şiddet yani hiçbir şekilde kabul edilebilir bir şey değil. Bunu bir kere aklımızda tutmamız lazım. Çocuğumuz bir hata yaptığında onu döverek uyarmak. Evet. Yanlış bir şey. Yani sizi patronunuz bir yanlış yaptığınızda tokatlasa ne hissederseniz çocuk da onu hissediyor. Ne hissediyor? Aşağılanmış hissediyor. İkincisi öfkeli hissediyor. Yani bu öfke kümülatif olarak mesela şiddete maruz kalan çocuklarda davranışsal sorunlar, işte insanlarla kontağında sorunlar yaratıyor. Bireysel olarak çok elimizde olan hani gücümüz sınırlı. Kendi çocuğumuzla ya da çevremizle kurduğumuz ilişki işte paylaşmayabiliriz. Böyle görselleri yaymayabiliriz. Ama tabii asıl büyük resim lafını da pek sevmiyorum ama büyük resme bakmak lazım. Çünkü bu ötekileştirme dediğimiz şey yani bir politik söylem de aynı zamanda. Bu terörist Avustralyalı.
Evet.
Avustralya'da İslamofobik söylemi olan aşırı sağcı politikacılar mesela çok rahatlıkla işte zaten bu olayın üstüne bile mesela şöyle bir şey söylüyor. İşte gördünüz mü? Yani göçmen aldınız, sonunda bunlar oldu. Yani göçmenleri suçluyor bunun sonunda. Bu söylemler de insanları tabii marjinalize ediyor. Bunu akılda tutmak lazım. Yani radikal İslamcı da işte bakın bu kafirler bizim düşmanımız, bunların katli vacip diyebiliyor.
Ya böyle kısır döngü birbirini besleyerek birbirini arttırıyor değil mi bunlar karşılıklı
evet,
olarak?
Evet, yani burada aslında temelde bence kitlelere hitap eden insanlara çok büyük rol düşüyor. Yani bu radikalizasyonu ya da işte marjinalize etmeyi, ötekileştirmeyi azaltıcı konuşmaları tüm dünya için söylüyorum.
Evet.
Bunu ne kadar çok yaparsanız kitleler de aslında o kadar yatışıyor. İşte bakın bu düşman derseniz onu düşman olarak görüp saldıracak birini de yaratıyorsunuz. Bunu unutmamak lazım.
Ya şu anda biz hani bu şiddeti şey yapmak yerine, ortadan kaldırmaya çalışmak yerine, bunu sadece Türkiye'deki söylemler için demiyorum ama Türkiye'deki söylemlerden örnekler verebilirim. Ya mesela işte çocuk tüfeğine Konstantinopol yazmış, orayı geri alacağız yazmış. İşte İstanbul'un doğu yakasını bilmem ne yapacağız yazmış filan falan. Böyle saçmalamış yani kendi içinde. Net saçmalamış. Ama biz diyoruz ki hayır, orası Konstantinopol değil, İstanbul. Ya hayır ya, bunları bir kenara bıraksak da biz acaba ya şiddetin her türlüsünü reddediyoruz mu desek? Ya çünkü bu haçlı zihniyet eğer bizim üstümüze gelirse gerektiği cevabı alır gibi enteresan politik demeçler oldu. Gerçekten evet, ya bu beni çok tedirgin ediyor.
Mesela bir mizah dergisinde yine bir Kalaşnikov resmi üstünde işte İslami zaferlerin isimleri yazmış. Yani onun parodisi.
Hani bu mu yani şimdi bizim gitmemiz yaparız. Gereken yer bu mu? Bir de şimdi
değil.
Sabah
kesinlikle
sevgili...
bu değil. Yani onu söyleyebilirim. Şiddete şiddetle karşılık vermek sadece bu, yani hani şey, benzin dökmek gibi ateşe.
Kanı kanla yuğmak diye bir deyim vardı Anadolu'da,
doğru,
değil mi?
Doğru.
Şey, sabahleyin sevgili Zafer Arapkin'in programında Sayın Ahmet Kasım Han çıktı ve bunu biraz dünyadaki bu gelişmelerin, değişimlerin insanları kimlik çatışmasına doğru götürdüğünü, yani kimliğe bir tutunduğunu insanların ve politikacıların da bunlardan beslendiğini söyledi net bir şekilde. Şimdi dünyadaki bu şiddetin artışını buna bağlamak çok yanlış olmaz gibi geliyor. Bilmiyorum, amatörce bunu soru olarak getireyim dedim.
Şöyle, şimdi bunlar ya birbiriyle çok bağlantılı konular tabii. Bireyleşme, sanayi devrimiyle ve internet çağıyla daha da pekişen bir bireyleşme var.
Evet.
Ya yani insanlar aslında yalnızlaşıyorlar. Bu yalnızlaşmanın sonucunda tabii o tutunma ihtiyacı yoğunlaşıyor. Yani bir gruba aidiyet hissetmek istiyor. Hı hı. Bunu internet üzerinden yapan çok insan var. Mesela internetin kendi başına bunu yaratan bir rolü yok ama marjinal insanlar birbirlerini bulabiliyorlar örneğin.
Evet.
Bu da daha marjinal hale gelmelerini, daha radikal hale gelmelerini sağlıyor. Çünkü onaylayan birileri var. Normalde oluyor çok acayip fikirler bile. Örneğin yani eskiden biz bizar hezeyan dediğimiz bazı şeyler, uzaylılar gelmiş insanları işte maymundan DNA değiştirip biz böyle eskiden gelse hasta falan derdik. Şimdi bunlar destek buldukça, ya yani hasta değil evet bu bireyler ama böyle acayip bir düşünce bile bir yerden filizlenebiliyor.
Dünyanın düz olduğunu savunuyoruz sevgili Esra. Yani
düz dünyacılar. Değil mi? Yani bunlar birbirleriyle iletişim hali. Yoksa normalde toplumun içinden hani tekil olarak, ya saçma ama öyle şey olur mu? Ya evet deyip belki normalize olabilecek kişiler kendi gibileri bulunca radikalize oluyorlar.
Yani birbirimize acaba hani otur, senin tansiyonun çıkmış, otur bir ayran iç diyecek adam da kalmadı etrafta.
Biraz o kopukluk da var. Yani o insanlığın gittiği yerle de ilişkili. Birbirimizle çok az yüz yüze geliyoruz artık. Yaşamın getirdiği şeyler de var. Tabii doğru politikacıların söylemleri mesela bunu, çünkü orada bir potansiyel var. Oy potansiyeli.
Tabii. Politikacılar bunu net görüyor yani.
Aha, yani ona göre hareket etmeleri çok garip değil ama doğru değil. Yani anlaşılabilir bir şey, mantıklı bir hamle,
evet.
Oy isteyen biri için ama
politically correct için, dediğimiz değil mi?
Evet, insanlık için kötü.
Peki hani şu da var sanırım, baktığımızda hani politik kavramların üzerinden gittiğimizde insanları ortak güzel bir değer içinde toplamaya çalışmaktansa ortak çirkin düşmana karşı bir araya getirmek daha kolay değil mi? Belki bunun psikolojik, psikiyatrik karşılıkları da vardır.
Yani çok tabii daha kolay. Çünkü ötekileştirme aslında bir kertede insanın kendini temel bir tanımlama yolu. Ben varım, öteki var.
Evet.
Zaten.
Evet.
Yani dünyaya algılarken de ilk böyle başlıyoruz. Aa, ben annemden ayrıyım. Annem ayrı biri, ben ayrı biriyim. tabii ki böyle algılayacaksınız. Bunu pekiştirmek, yani düşman yaratmak ve onun üzerinden bir ideoloji oluşturmak tabii ki daha kolay. Ama daha iyi değil.
Tabii canım.
Sonuçları bunlar. Yani orada işte Avustralyalı İslamofobik mutlaka etkisi olmuştur. Sadece o politikacı yüzünden oldu demek doğru değil. Sadece internet yüzünden oldu demek değil ama multifaktöriyel olduğuna katılıyorum. Ama düşman yaratan söylemler hiçbir zaman hayırlı bir şeyle sonlanmıyor dünyada.
Bir toparlanıp kendimize gelmemiz lazım. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Baktığımızda evrensel değerler var. Bu evrensel değerlerin ne kadar zamanda nasıl ortaya çıktığını söylemek güç. İşte adam öldürmemek, çalmamak, çırpmamak, yalan söylememek vesaire gibi, hani ırkçılık yapmamak gibi temel evrensel değerler bunlar. Belki de hani dinler tarihi kadar eski bunların ortaya çıkması. Biz acaba günümüzde böylesi şiddeti paylaşmamayı bir evrensel değer haline getirebilir miyiz? Yoksa bunu dinler tarihi gibi 2500 sene beklememiz mi gerekiyor öğrenilmesi için?
Ya buna cevap vermek güç. İşte bu bir uyaran olduğu için.
Pis bir soru sordum zaten. Hakikaten zor bir soru sordum.
Yani
bana sorsalar kızardım.
Uyaran olduğu için. Aslında insanoğlu, çünkü insanoğlunda şöyle bir şey vardır. İnsanlık için geçerli. İnsanoğlu demeyelim.
Evet.
Bir şeyin doğru olduğunu biliriz. Ama onu her zaman yapamayız.
İşte.
İnsan çelişkilerle doludur. Yani şiddeti paylaşmanın yanlış olduğunu bilir ama orada bir haz vardır.
Evet.
Bir doyum vardır. o duyum aklını çeler. İnsan öldürmenin kötü olduğunu herkes bilir. Ama insan öldürülüyor. Buna total engel olmak mümkün değil bence. Ama şunu yapabiliriz, evet, yani söylememizle bunun yanlış olduğunu. Örneğin sigara içmek, değil mi?
Evet.
Ben ihtisas yaparken poliklinik odasında bile sigara içilirdi. Ve çok normal bir şeydi. Ama buna karşıt bir söylem oluştu ve şu anda böyle bir şey olsa ne oluyor burada deriz. Ki bu çok kısa bir süreç, yani tarih için anlamsız ölçüde kısa.
Evet.
Şiddeti paylaşmak da böyle bir dönüşüm yaşayabilir bence. Bu konuda yani bunu yapabileceğimize inanıyorum ben.
Anladım.
Ama şiddete çözüm bu mu? Değil tabii ki. Şiddet her zaman olacak. Ona engel olamayız. Ama mümkün mertebe bireysel olarak karşısında durduğumuzu göstermemiz gerekiyor.
Vallahi inşallah bunu yapabiliriz. Ben sık sık senin de müsait olduğun zamanlarda bir araya gelerek bunu konuşmak ve insanların kafasına defalarca sokmaya çalışmak taraftarıyım. Eğer sen de uygun görürsen.
Elbette, ne kadarını yapabilirsek o kadar iyi bizim için.
Evet evet, ne bir kişiyi bile şiddetten ayırsak süper bir hareket olur yani.
Kesinlikle öyle.
Çok teşekkür ederim sevgili Esra
ben
Koçak. Değerli bilgiler için, dediğim gibi bunu bir sonraki programlarda da tekrarlamak dileğiyle diyorum.
Tamam, ineleyelim mutlaka.
Sağ ol.
Kolay gelsin.
Evet, ya gerçekten üstünden geçince böyle insanın tüyleri diken diken oluyor. Yani yaptıklarımızda şiddeti bilmeden biz de körüklüyoruz, biz de paylaşıyoruz. Bunu yapmayalım, paylaşmayalım. Özellikle de politikacı gibi birileriysek bunu paylaşmayalım. Şimdi bugün 18 Mart biliyorsunuz Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Çok güzel bir parça gördüm. Çanakkale türküsü. Ama Çanakkale türküsünü sevgili Kadıköy Anadolu Liseliler bir araya gelmişler ve doğa için çal gibi her biri farklı farklı şeylerden enstrümanlar çalarak farklı yerlerde bunu söyleyerek hayata geçirmişler. Kadıköy Anadolu Liselilere çok teşekkür ediyorum. Benim komşu lisem orası. Kendi lisemden de ayırmam çoğu zaman. Bunu yapanlara da, emeği geçenlere de, özellikle hocalara da böylesi bir çalışma için buradan teşekkürü bir borç biliyorum. Bunu dedikten sonra ben Serhat Ayan, RSFM'den sizlere Yeni Şeyler Rehberi'nden haftanın açılışını kapattık. Cuma günü haftanın kapanışında birlikte olmak üzere diyorum. Hoşça kalın.
Seçilmez o genç.
Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde.